Ayrım 43, sayfa 366, Şarköy. Şarköy tepelerinden sakin denizin enginine bir ilahi yayılıyordu. Sabah ezanı tamamlanmıştı. İnegöl'ü Rahim Usta, mermerleri özenle mezara yerleştirmeye başlamadan önce çırağıyla göz göze geldi. Çırağının yanık sesinde bir nihavend tevşih huzuru vardı. Dalga dalga denize uzanıyor ve uçsuz bucaksız tabiatın derinliklerinde yüzbaşı Bekir için Resulullah'ın şefaatini niyaz ediyordu. Medet sensin, Kerem sensin, devasın ya Resulullah. Mehmet Nabi Bey ve Nesibe Nusret, kabir tamamlanınca Şarköy'e gidecek, sık sık ziyaret ettikleri küçük mescitte mevlit okutacaklardı. Hasibe teyzenin dili açılmıştı. Sofia'yı hasretle kucaklamış ve yapılması gerekenlerin bir an önce başlaması için harekete geçmişti. Hasan Hoca'nın ve Halil'in dönüşünü beklemeden sandığından kendisine emanet edilen bohçayı çıkarıp uzattı. Çeyizin burada. Göz göze geldiler. Sofia'nın bakışlarında kararlılığın sert ısrarı vardı. Hasan Hoca'ya döndü. "Hocam, burası benim yeni vatanım. Bu toprağa kirle adım atamam. Karar verdik. Kayda girmeden önce Halil nikah kıyacak." Karşıdaki mescidi gösterdi. "Fazla vaktini almaz. İmama söyle, bilsin ki adımı ve dinimi değiştirmeye kimse zorlamıyor." Şarköy Mübadele Komisyonu gece yarısı kasabaya gelmiş ve gerekli hazırlıklarını tamamlamıştı. Sabah ezanından sonra kayıt işlemleri için istasyon alanına masalar yerleştirilmiş ve kayıt defteri hazır tutulmuştu. Aileler birlikte yazılacağı için Yüzbaşı İhsan karakoldaki tecrübeli çavuşları görevlendirmişti. Bir dağınıklık olmaması için çavuşlar aileleri sıraya dizerek kayıt masalarına yönlendiriyorlardı. Hasibe teyze merak içindeydi. Mescitten gelecek haberi bekliyordu. Çavuşun yönlendirmesine karşı çıktı. "Sıraya başkasını koy çavuş. Beklediklerim var." "Kim?" "Oğlum ve gelinim." Çavuş Hasibe teyzeyi sıraya koydu. "Üçüncü masada sıraya gir. Oğlun ve gelinin gelince yanına getiririm." Hasibe teyze sıraya girdi. Önündeki yaşlı çifti tanımaya çalıştı. Heyecandan adeta titriyorlardı. Sesleri sedaları çıkmayan bir sabır, hatta korku içindeydiler. Hasibe teyzenin bir gözü mescitte, diğeri önündeki yaşlı çiftin üzerindeydi. Masaya yaklaştıkça Hasibe teyzenin huysuzluğu artıyordu. Sonunda derin bir ah çekti, Halil ile Sofia koşarak geliyorlardı. Hasibe teyze koşup onları kucaklamak isterken intizam çavuşu önünü kesti. "Sıranı kaybedersen başına ne geleceğini bilemezsin." Sıra önündeki çiftteydi. Nefeslerini tutan bir heyecan içindeydiler. Kayıt memuru sordu. "Nereden geliyorsun?" Yaşlı kadın cevap verdi. "Dede ağaçtan." "Adın ne?" "Havva." Kayıt memuru yaşlı adama döndü. Heyecan içindeki kıvranışını görünce durdu. Kuşkulanmıştı. Yine sordu. "Adın ne?" "Bahri." Kayıt memuru kafasını kaldırmadan adamın yanındaki yaşlı kadına sordu. "Kocan mı?" "Evet." "Geçin şöyle oturun." Hakim bir ses duyuldu. Yüzbaşı İhsan kayıt memuruna kısa bir talimat veriyordu. "Bunları Şarköy kafilesine yaz." "Emredersiniz." Memur ihtiyara döndü. İhtiyarın heyecanı son noktadaydı. Memur sakinleştiren bir sesle sordu. "Derin bir nefes al ve adını söyle." Yüzbaşı İhsan gülerek memura baktı. İşin kolayını arıyordu. "Adı Bahri. Karı koca balıkçılık yapıyorlarmış." Havva ile Bahri birbirlerine baktılar. Yeni vatan kayıtları ellerine verildi. Hiçbir eşyaları yoktu. Sadece bir kafes içinde sarı bir kanarya taşıyorlardı. Sıraya girmek için dışarı çıkarlarken ikisi de gözyaşları içinde Yüzbaşı İhsan'a sarıldılar. Halil ve Sofia yanlarına geldi. Çavuş sözünde durmuş, oğlunu ve gelinini yanına getirmişti. İlk soru Hasibe teyzeye soruldu. "Adın ne?" Hasibe teyze gelinini gösterdi. "Adını soruyor." Sofia Halil'i seyrediyordu. Mutluluğu belliydi. Heyecanı vardı. Kendine güvendiği belli oluyordu. Bu güveni göstermenin ilk fırsatı eline geçmişti ve iyi kullanacaktı. Adım Safiye. Resmo. Glafkos'un asmaların altından ovayı seyretmesi insana bir yeni nizam konulacağı korkusu veriyordu. Gün batarken hasır koltuğuna oturup nargilesini içmeye başlaması ilk işaretti. Bu işaret köyün üzerine zahmetli bir tehdit bulutu gibi abanırdı. Kadınların yüreğinde öyle pırpırlı bir telaş yaratmıştı ki kumsaldaki büyük başlı kaplumbağaların doğum sancılarının başladığını zannederlerdi. Parios durgunlaştı. Eleni'yi endişeyle izliyordu. Yavaşça yaklaşıp elini tuttu. Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Ne zaman durgunlaşsan içimi bir korku sarıyor. Üzüleceksin diye ölüyorum sanki. Korktuğum filan yok. Bu durgunluğun var ya, yüreğimi eziyor. Eleni elindekileri yere bıraktı, Parios'a sarıldı. Verdiği cesaretten fazlasını almış gibi sakinleşti. Elimde değil. Ne zaman Glafkos'u nargile içerken görsem, başımıza bir dert açılacakmış gibi kıvranıyorum. İlk geldiğimiz gün gözlerimin önünden gitmiyor. Parios da o günü hatırlıyordu. Beyaz atın üzerinde iri gövdesiyle Glafkos, mübadele meclisinin önünde toplanmış, mübadillerin arasına hızla girmiş, yorgun ve ürkek kadınları darmadağın etmişti. Eleni o günü özetlemek istedi. Öyle manasız bir gürültüydü ki kulaklarım sağır olacak sanıyordum. İki olgun kişi gibi dertleşmeye başlamışlardı. Eleni birden konuyu değiştirdi. Anastas nerede biliyor musun? Parios'un yüzünde ibrişimlere benzer yumuşak ve sevinçli çizgiler belirdi. Geliyor. Eleni şaşırdı. Glafkos'un asmalar altında nargile içmeye başladığı sırada bu kendine güvenen sevinçli çehreye hayretle baktı. Ne gülüyorsun? Dön bak, sen de güleceksin. Eleni döndü, gülmeye başladı. Anastas elindeki iri gövdeli girit kemençesini sallayarak yaklaşıyordu. Çit kapısını açtı. Eleni'nin önünde durdu, kemençeyi bir çiçek demeti sunar gibi uzattı. Tamire ihtiyacı var, pazara kadar bitiririm, sonrasını gör bak. Parios ve Eleni şaşkındılar, söyleyecek sözleri yoktu. Aramak zahmetine de katlanmadılar, her şey tesadüfün getirdiği ürkek bir kucaklayış gibiydi. Sonunda ilk kendini toparlayan Eleni oldu. Nesi var gene? Nargileye başlayınca başımıza bir iş daha açacakmış gibi huzursuzlaşıyorum. Sade ben değil, bütün köy. Anastas kemençeyi Parios'a uzattı. Bunu iyi koru, birlikte onaracağız. Glafkos'un ulaklarından en asık suratlısı sessizce yanlarına yanaşmıştı. Emir büyük yerden geliyordu. Ulağın ses tonu sertti ama kelimeler özenle seçilmişti. İfade nazikti. Biraz da kışkırtıcı. Glafkos efendi Eleni'yi konağa çağırıyor. Acele gidecekmişsiniz. Eleni'ye döndü. Bir emir tekrarının alışılmış tesirini görmek istiyordu. Akşama hatırlı misafir gelecek. Ahtapotlu avronyez yapacakmışsınız. Eleni sakin ve güvenliydi. Anastas'a döndü. Haz ve sabır iç içeydi. Bir hazzın birkaç saniyesini ödünç alıp sabrın haklarını Anastas'a emanet etti. Asık suratlı adama döndü. Önce evimin yemeğini pişireceğim. Anastas'a döndü. Seveceğin şeyler hazırladık. Sebzeleri Parios topladı. Parios'la göz göze geldiler. İkisi de birbirine sır saklayan gülüşmelerle baktı. Eleni sırrı ifşa ederse bir kahkaha kopacağını düşündü. Şaşıracaksın ama sebzelerin bir bölümünü Glafkos'un bahçesinden gizlice toplamış. Gülerek hep beraber Glafkos'un konağına baktılar. Glafkos başındaki hasır şapkayı çıkardı, yeleğinin iç cebine yerleştirilmiş mendilini aldı. Avucunun içine yaydı. Alnından başlayarak hızla başını kuruladı. Kaşının üzerinde bir bıçak izi vardı. Nemli alnında yabancı bir cisim gibi duruyordu. Saçlarını alnına düşürdü. Bıçak izi kayboldu. Sonra hızla şapkasını giydi. Eleni bu manzarayı belki onlarca kez seyretmişti. Glafkos, yaz kış terleyen iri bir bedenin bütün telaşlarını bu hasır şapkanın tereğinde gizliyordu. Anastas'a baktı, durdu. Sanki hiç istenmeyen bir durum yaratılmış ve evin en ücra köşesine kadar hüzünlü bir sessizlik sinmişti. Anastas'ın yüzü gergindi. Bütün gücünü toplamış ve Glafkos'un yüzünü sanki esir almış gibi seyrediyordu. Elena'nın sorusuyla kendine geldi. Bu sert, büyülü manzaradan kurtulmuş gibi rahatladı. ''Bu adam neden yaz kış bu hasır şapkayı başından çıkarmıyor acaba?'' Anastas sinirli bir havayla güldü. Belki ikincisi yok da ondan. Sonra asıl söyleyeceklerini yavaş yavaş dinlendirdi. Derler ki, şapka dediğimiz şey eski bir Gilit geleneğiymiş. Devlerin efsanelerinde şeytandan meleğe kadar insan içine çıkmış ne kadar kutsal dünya kahramanı varsa hepsi şapka giyerlermiş. Senin anlayacağın şapka denen şey Girit'ten yayılmış dünyaya. Parios kemençeyi içeri götürünce Anastas Eleni'ye yaklaştı. Sesinde şefkat vardı. Sanki bütün kötü ihtimalleri düzgün gidişin rotasında sıraya diziyormuş gibi gerilmişti. Ellerini tutup bahçeye çıkardı. Çimenlerin üzerine oturttu. Sonra yanına oturdu. Eleni'nin yüzünü Glafkos'un konağına doğru çevirdi. Kulağına fısıldar gibi konuşmaya başladı. Onun korkusu seninkinden büyük. Geçmişi öyle pis ki bir gün mutlaka fire vereceğini biliyor. Bu kadar kötü bir insanın başkasını korkutmanın dışında kendisini cesur ve erdemli hissetmesi mümkün olmayacak. Eleni'nin yüzünü kendisine çevirdi. Göz bebeklerinin içine düşecekmiş gibi yakınlaştırdı. Son sözlerini fısıldar gibi aktardı. İçindeki korkunun boy verdiği zamanı bekle. Sonra incelip uzayarak gırtlağına sarıl. Elindeki ipi o boyuna geçir. Derin bir nefes al ve bırak. Boşlukta sallanan bu iri gövdenin bütün pisliklerinin boşalmasını seyredeceksin. Eleni böyle hırslı bir anlatımın gerisindeki sebebi öğrenmek istedi. Nereden biliyorsun? Anastas kulağına fısıldadı. Bilmiyorum. Sadece hissediyorum. Tekrar Eleni'nin yüzünü Glafkos'a doğru çevirdi. Şimdi bütün hissedişlerini yoğunlaştır ve içinden yok ol diye bağır. Kalkıp gittiğini göreceksin. İşte bu gidiş artık onun senden korkmaya başladığı andır. Eleni bütün duygularını yoğunlaştırdı. İçindeki sessizliği tek cümlede çığlığa dönüştürmüş gibi kendisini güçlü hissediyordu. Bu hissi seslendirdi. Haydi defol! Her şeyin sonuna varılmıştı. Glafkos telaşla ayağa kalktı, marpucu fırlatıp eve doğru adımlarını hızlandırdı. Eleni şaşkındı. Hızla Anastas'a döndü. Dediğin bu muydu? Eleni'nin gözlerine baktı. Henüz kendi gerçeğini fark etmemiş olduğunu gördü. Bir şeyin hali değil, idraki önemliydi. Eleni'nin bu idrake varabilmesi için geniş zamanlara ihtiyacını görüyor, erken bir vuslat telaşıyla bu sabırlı kadının duygularını yormak istemiyordu. Önce cesaret kazandırması gerektiğini düşündü. Düşündüğünü uyguladı. Bu uygulamanın en cesur yanı gurur kazandırmak olacaktı. Korkuttun onu. Eleni Anastas'a sarıldı. Sevinçliydi. Bunu dayanaklı bir sabre çevirmek istiyordu. Anastas'ın teni sıcaktı. Eleni'nin meme başları sertleşti. Sonra kendinden utandı. Telaşla toparlandı. Anastas'ın gönlünü alacak bir cümle düşündü. Kelimeler bütün lügatlerin sayfalarını tek tek çeviriyor ama etkili bir cümleye dönüşemiyordu. Tek kelime yeter diye düşündü. Bu tek kelimeyle bütün denizleri coşturacağına inandı. O kelimede mana sakin ve ısrarlıydı. Sağ ol. Şarköy Mübadilleri Dağıtım Merkezi. Bahri ile Havva el ele verdiler. Havva başını Bahri'nin omzuna koydu. Mübadele kayıt binasından çıkıp tarlalara doğru yürüdüler. İlerledikçe yeşillikler seyrekleşiyor, birkaç küçük köy evinin sessiz sedasız dağınıklığından başka hiçbir şey görünmüyordu. Bahri durdu. Havva'nın yüzünü kendisine çevirdi, kucakladı. Öylece durdu. Sonra Havva'nın alnını öptü. Eğildi, bir de elini öptü. İleri gitmeye gerek yok. Bunlar bizim yapacağımız şeyler değil. Çaremiz de yok Barba. Artık Barba yok. Bahri var. Eva yok. Havva var. Bahri heyecan içindeydi. Hiçbir ihtimalin sakinleştiremeyeceği kadar titriyor, şaşırıyor ve bazen korkular içinde kıvranıyormuş gibi nefessiz kalıyordu. Hadi denize doğru yürüyelim. Çok uzak. Haklısın ama bak sarı kuş bize kestirmeyi gösterecek. Geri döndüler. Birkaç adım sonra mübadele kayıt binasına dönmüşlerdi. Söylenene göre birazdan dağıtım için kamyonlar gelecek ve kafile mensupları yerleştirilmeyi uygun görülen kasabalara ve köylere gönderileceklerdi. Şarköy sahilleri ikisinin de gözünde tütüyordu. Havva yorulmuştu. Kaldırıma oturmayı önerdi. Birlikte kaldırıma oturdular. Kayıt işlemleri tamamlananlar kasabayı görünce heyecanlanıyor ve geldikleri köylere göre daha mamur olan manzaradan etkilenerek şaşkınlık sayılacak bir telaş yaşıyorlardı. Bahri biraz bencillik içindeydi. Bu kurnazlığı Havva'ya hissettirmeden nasıl anlatacağını düşünüyordu. İhsan yüzbaşıya rica etsek bizi şarköye gönderir mi? Havva başını iki yana salladı ve bir hayret çığlığı yükseltti. Aman ya Rabbi! Havva güçlükle ayağa kalktı. Bütün sıcaklığıyla sarıldı. Zoe, nerelerdeydin? Zoe sus işareti yaptı. Üstünü değiştirmişti. Kimsenin tanıyamayacağı bir pejmürde kılık içindeydi. Yorgun ve çaresiz görünüyordu. Sesi küskün ve kısıktı. İhsan yüzbaşının sizi mübadele listesine yazdırdığını duydum. Biliyor musun Eva, yeniden doğmuş gibi gurur duydum. Nereye gönderileceğimizi bilmiyoruz. Ya beni düşünsenize, ne olacağımı bile bilmiyorum Eva. Bahri Havva'ya baktı. Aklındakini mutlaka soracaktı. Zoe'nin böyle yüzüstü bırakıldığı bir yerde, yüzbaşı İhsan'ın Zoe'ye karşı ilgisiz kalmasına anlam veremiyordu. Hatta kendi hallerinden biraz da utanmıştı. Yine de sormadan edemeyecekti. Yüzbaşı ne diyor Zoe? Zoe'nin bakışları anlamını kaybetmiş gibi donuklaştı. Hiçbir sevinç yaşayacak takati yoktu. Söyleyeceklerinin kendisi için hem gururlu hem çaresiz değeri vardı. Evlen benimle diyor. Evlen o zaman. Zoe Havva'ya sarıldı. Bana hayrat davranan tek kişi olmadı bu ülkede. 5 yaşımda kimsesiz kaldım. Ve sizler bana kol kanat gerdiniz. Devleti aldatamam. Kendimi de. Zoe her ikisini birden kucakladı. Sonra göz açıp kapayıncaya kadar kayboldu gitti. Sessizliğin bağrı yarıldı. Gür sesli tellallar, mübadil listesinde adı yazılanların dağıtılacağı köylerin listesi ilan edilecekti. Kamyonlar, kağnılar, at arabaları sıraya dizilmişlerdi. Mübadiller arabalara gidecekleri yerin uzaklığına göre bindirilecekti. Belediye reisi itibarlı aile kadınlarını ve gelinlerini Hilali Ahmer aşevinde toplamış ve yemek yapmaları için mezbahadan koyunlar getirtmişti. Çuvallarla gönderilen ipsala pirinci özenle yıkanmış ve kavurma altlığı olarak dinlenmeye bırakılmıştı. Dağıtım listesi binanın kapısına asıldı. Birkaç kişi önünde sıraya girip adlarına baktı. Fazla kalabalık yoktu. Okuyup yazma bilen birkaç kişi öğrendiklerinin neresi olduğunun merakını şaşkınlık veren bir telaşa dönüştürmüşlerdi. Yakın veya uzak olduğunu bile bilmiyorlardı. Listenin önüne genç bir kız geldi. Sakin tavırla listeye baktı, işaret parmağıyla listeyi baştan aşağı yavaşça taradı. Sonra parmağını sıradaki ismin üstünde tuttu. 2 kez okudu. Sakin yürüyüşle karşı kaldırımdaki hasır sandalyede oturan yaşlı adama doğru koştu. Eğilip elini öptü. Yeni evimizin yeri belli olmuş. Sizin için Hafsa'yı münasip görmüşler. Selanikli Şevket Bey uduna yanaştı. Torbasını okşadı, eğildi, öptü. Talihliymişiz birader. Leyla sakin ve ricakar bir sesle Şevket Bey'e yanaştı. İzniniz olursa ben de Edirne Muallim Mektebi'ne devam etmek isterim. Şevket Bey sevincini Leyla ile paylaştı. Hala hatırımı sayacak birkaç dostum var. Ben de Edirne'ye sevkimi rica edebilirim. Hasibe teyze konuşmaları dinleyince cesaretlendi. Kendisine verilen mübadil kağıt belgesini uzattı. Zahmet olmazsa şuna bakıver kızım. Leyla listeye baktı. Geriye döndüğünde Halil ve Safiye yanındaydı. Üçünün de yüzünde kırgınlığın acısı vardı. En cesuru Hasibe teyzeydi. Sabırlıydı. Çocuklar, adımızı duymamışlar. Belki sonraki sefere bıraktılar bizi. Leyla sevinçli bir haber veriyormuş gibi gülüyordu. Yeriniz belli olmuş efendim. Bütün Kavala mübadilleri Samsun Bafra'ya yollanıyor. Sizler için isimlerinizin karşısına tütüncü diye not düşmüşler. Aşevi'nin kazanlarını meydana yerleştirmeye başladılar. Mis gibi kavurma ve pilav kokusu etrafı sardı. Leyla toprak bir tencereyi sıka basa doldurmuştu. Safiye ve Halil ile birlikte hepsini tencerenin başına topladı. Buyurun efendim, afiyet olsun. Elinde tek kaşık vardı, Şevket Bey'e uzattı. Siz bunu buyurun efendim. Hasan Hoca, mübadil kayıt katiplerinin verdiği listeyle Hasibe teyzenin yanına yanaştı. Sanki sevinçli haberi ilk kez tebliğ ediyormuş gibi cakalıydı. Kısmet buymuş, hiç ayrılmayacakmışız. Bahri, elindeki listeyi Hasan Hoca'ya uzattı. Ben Bahri, hanımın adı da Havva. Bizi nereye gönderiyorlar? Hasan Hoca listeyi baştan aşağı tararken Leyla sesini yükseltti. Buldum işte, burada. Şarköy'e gidiyorsunuz. Tanrı'nın yüreğimize koyduğu nura iman diyoruz. Zihrimize yerleştirdiği nura da izan. Ama asıl önemlisi idrakimize yerleştirdiği nurdur ki ona vicdan deriz. Bizi adaletin bile üstünde dolaştıran melek ruhunun özü işte bu vicdanda tezahür eder. Ayrım sonu sayfa 374.